Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayın yapar. Yapmış olduğumuz yayınlarımıza destek olmak istiyorsanız, patreon.com üzerinde bulunan Ata Radyo 1923 adresini ziyaret etmenizi bekliyoruz. Ayrıca bize twitter.com üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Bu yayınımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi açılış konuşmasındaki ikinci bölümü vereceğiz. Konuşmanın ikinci kısmına devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bu kadar büyük, bu kadar kutsal ve büyük hedefler yalnız kağıt üzerinde kurallarla ve kanun maddeleriyle ve sadece hırslarla, arzularla çözüm bulamaz. Tam gerçekleşmesini sağlayabilmek için tek kuvvet, gerçek ve en kuvvetli temel ekonomidir. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Az zamanda söner. Bakın, az zamanda söner kısmını burada biraz açmak isterim. Şu anda içinde bulunan ekonomik krizin, ekonomik sorunların işte bir sebebi de ta o zamanlar alınmış olan kararların maalesef sonradan geri döndürülmesi ve gereğinin yapılmamasıdır. Devam edelim. Az zamanda söner. Bu bakımdan en kuvvetli ve parlak zaferimizin bile sağlayabildiği ve daha sağlayabileceği yararlı kazançları belirlemek için ekonomimizin, iktisadi hakimiyetimizin sağlanması ve sağlamlaştırılması ve genişletilmesi gerekir. Efendiler, bu kadar verimli ve bu kadar kuvvetli olan yeni hükümetimizin düşmansız kalacağını saymak doğru değildir. Bu güzel temellerin bile içine bomba koyarak onu yıkmaya çalışanlar olacaktır. Onun hayatına, ilerlemesine karşı suikastler düzenlemeye girişecekler bulunacaktır. Bütün bunlara karşı en kuvvetli silahımız ekonomideki genişlik, dayanıklılık ve başarımız olacaktır. Efendiler, içinde olduğumuz halk devrinin, milli devrin, milli tarihini yazabilmek için kalemlerimiz sabanlar olacaktır. Bence halk devri, iktisat devri kavramı ile açıklanabilir. Öyle bir iktisat devri ki, onda memleketimiz bayındır olsun, milletimiz rahat olsun ve zengin olsun. Bu noktada bir felsefeyi size hazırlatayım. El kanaatü kenzi la yufna. Kanaat, yok edilmeyen bir hazinedir anlayışı ile fakirliği fazilet bilmek felsefesine de iktisat devri artık son versin. Efendiler, bu felsefeyi mutlaka yanlış yorumlamak yüzünden bu millete, bu memlekete çok büyük kötülük edilmiştir. Biliriz ki Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar yararlansın, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır. Ve fazla derecede yararlanmış olabilmek için de bugün kainattan esirgediği zekayı, aklı insanlara vermiştir. Eğer vatan denilen şey kupkuru dağlardan, taşlardan, bataklık sahalardan, çıplak ovalardan ve vatan şehirlerden, köylerden oluşsaydı onun zindandan hiçbir farkı olmazdı. Ve gerçekten bu dediğimiz felsefenin sahipleri bu kıymetli vatanımızı böyle zindan ve cehennem yapmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Halbuki bu vatan evlat ve torunlarımız için cennet yapılmaya layık çok yakışır bir vatandır. İşte bu memleketi böyle bayındır haline, cennet haline getirecek olan ekonomik nedenler ve ekonomik faaliyetlerdir. Bundan dolayı öyle bir iktisat devri lazımdır ki artık milletimiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrensin ve o vasıtalara yönelsin. Hepimizin isteği şudur ki bu memleketin fertleri ellerinde örnekleriyle ziraatin, ticaretin, sanatın ve emeğin, hayatın bir temsilcisi olsun ve artık bu memleket böyle fakir Ve bu millet değersiz değil. Belki memleketimize zengin memleketi, zenginler memleketi, bu yeni Türkiye'nin adına da çalışkanlar memleketi denilsin. İşte millet böyle bir devir içinde bulunuyor ve böyle bir devri yükseltecektir. Ve böyle bir devrin tarihini yazacaktır. Ve böyle bir devirde, böyle bir tarihte en büyük makam, en büyük hak çalışkanlara ait olacaktır. Efendiler, Türkiye İktisat Kongresi tarihte ilk defa yüksek yer kazanacak bir kongredir. Sizler memleketin ihtiyacını ve milletin yeteneğini ve bunun karşısında bütün dünyada var olan çok kuvvetli iktisat teşkilatına değer vererek yapılması gereken önlemleri ve uygulanması gerekli olan bütün yenilikleri tam bir açıklıkla dile getirmelisiniz. Ta ki o önlemler, o yenilikler uygulandıkça memleketimiz hayırlı neticelere, nurlara batmış olsun. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiniz ve hükümetiniz elbette milletin istekleri dairesinde gelişmeye, yenilenmeye tamamen taraftardır. Bunun için memleket ve millete faydalı olarak alacağınız önlemler tam bir memnuniyetle göz önüne alınacaktır. Buna şüphe etmiyorum. Efendiler, ekonomi sahasında düşünürken ve konuşurken zannedilmesin ki biz yabancı sermayesine düşman bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz geniştir. Çok çalışma ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Bundan dolayı kanunlarımıza bağlı olmak şartıyla yabancı sermayelerine gereken güvenceyi vermeye her zaman hazırız ve isteriz ki yabancı sermayesi bizim çalışmamıza ve var olan ama yetersiz kalan servetimize katılsın. Bizim için ve onlar için faydalı sonuçlar versin. Fakat eskisi gibi değil. Gerçekten geçmişte ve özellikle Tanzimat devrinden sonra yabancı sermayesi memlekette üstün bir yere sahip oldu. Ve ilmi manasıyla denilebilir ki devlet ve hükümet yabancı sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye'de buna uyamaz. Burasını esir ülkesi yaptıramaz. Arkadaşlar, son söz olarak demiştim ki biz memleketimizi artık esir ülkesi yapamayız. Belki hepimizin dikkatlerini çekmiş olan Lozan Konferansı'nın son görüşmesi bu nokta ile ilgilidir. Konferansın şimdilik gecikmeye uğrayışı hep aynı meseleden, aynı noktadan doğmuştur gibi anlaşılabilir. Ordularımız en büyük bir zaferi kazanmışlardır ve zafer yürüyüşünü durduracak hiçbir engel yoktur. Böyle bir zamanda İtilaf devletleri hukukumuzu, kanuni haklarımızı görüşmeler ile bile onaylayacaklarını ve meselelerin görüşmeler ile çözümleneceğini söylediler ve bizi konferansa davet ettiler. Milletimiz, meclisimiz ve hükümetimiz samimi olarak barış taraftarı olduğu için muzaffer ordularımızı durdurdu ve delegeler heyetimizi Lozan'a gönderdi. Aylardan beri konuşmalar ve tartışmalar sürüyor. Fakat henüz karşımızdakiler bizimle 3 senelik, 4 senelik bir hesabı görmüyorlar. 300 ve 400 senelik bir hesabı görmeye başlamışlardır. Ve hala karşımızdakiler eski Osmanlı Devleti'nin tarihe geçtiğini ve bugün yeni Türkiye Devleti'nin var olduğunu ve bu Türkiye Devleti'ni kuran milletin çok kararlı ve kahraman bir millet olduğunu ve bu milletin artık tam bağımsızlıktan ve milli hakimiyetinden zerre kadar fedakarlık yapmayacağını anlamamışlardır. İşte bunu anlayamamak yüzünden kararsızlığa düşmüşler. Beklemeye mecbur hissetmişlerdir. Arkadaşlar, onlar istedikleri kadar kararsız olsunlar. Fakat bu millet kesin kararını vermiştir. Bu millet için kararsızlık devirleri çoktan geçmiştir. Devletlerin delegeler heyetimize verdikleri son proje elbette heyetimizce kabule değer görülmedi. Diğer delegeler heyeti gibi bizim delegeler heyetimiz de durumu hükümete ve gerekirse meclise sunmak üzere memlekete geri gelmek üzeredir. Elbette sorular ve açıklamalar olacaktır. Ancak bütün millet, bütün dünya bilsin ki en sonunda ve en sonunda millet tam bağımsızlığının sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır. Efendiler, hiç kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Dünyanın her medeni milletinin tabi olarak sahip olduğu şeylerden bizi mahrum etmemelidirler ve haklarımızı vermelidirler. Çünkü hakkımız tabidir, kanunidir, mantıklıdır ve bize gereklidir. Biz bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Ve ne kadar haklı isek bu hakkımızı savunmak ve korumak için de memleketimizin, milletimizin yeteneği ve gücü o kadardır. Efendiler, görülüyor ki bu kadar kesin ve yüksek bir askeri zaferden sonra bile bizi barışa kavuşmaktan engelleyen nedenler doğrudan doğruya ekonomik nedenlerdir. İktisadi düşüncelerdir. Çünkü bu devlet, bu millet iktisadi hakimiyetini sağlarsa o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden kımıldatamazlar. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın bir türlü rıza göstermedikleri budur. Efendiler, bu fiilen gerçekleşmiştir. Barış denilen şeyin sağlanması için yabancıların bu gerçeği itiraf etmemekteki kararsızlıklarına mantıki anlam vermek mümkün değildir. Çok isteye değerdir ki çok yakın bir zamanda onlar da bu gerçeği itiraf ederler ve bütün medeniyet dünyasının çok büyük istek ve özlemle beklediği barışın kurulmasına engel olmak sorumluluğundan çekinirler. Biz şimdiden hayatımızla ilgili gereklerimizi sağlamaya başlamış bulunuyoruz. Ve doğal olarak barış durumunun kurulmasında daha büyük gelişmeler oluyor. Fakat başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini bilmeliyiz. İktisadiyat diyoruz. Fakat arkadaşlar, iktisadiyat demek her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne gerekse onların tamamı demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, emek demektir. Her şey demektir. Bütün bu konularda şimdi memleket ve milletimizin ne halde olduğunu sizler çok güzel bilirsiniz. Nitelendirmek istemeyeceğim. Ancak memleketimizin genişliği ve nüfusumuzun bu genişlikte ne kadar uygunsuz olduğunu da hatırlayınız. Bu geniş ve verimli toprakları işletebilmek için eksik olan el emeğini mutlaka fenni aletleriyle karşılamak zorundayız. Memleketimizi bundan başka tren ile ve üzerinde otomobiller çalışır, yollar ile şebeke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü garbın ve cihanın vasıtaları bunlardır. Bunlar oldukça, trenler oldukça, bunlara karşı merkepler ve kane ile yollar üzerinde yarışmaya çıkışmanın imkanı yoktur. Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu yüzden halkımızın çoğunluğu çiftçidir, çobandır. Bundan dolayı en büyük kudreti bu alanda gösterebiliriz. Ve bu alanda önemli yarış meydanlarına atılabiliriz. Fakat aynı zamanda sanatımızı da artırmak ve genişletmek zorundayız. Eğer sanat konusunda yine hoşgörülü olursak, o halde sanayi eserlerinde yine dışarıya haraç verici oluruz. Ürünlerin ve eşyaların değiş tokuşu ve servete dönüşmesi için ticarete ihtiyacımız vardır. Ticaretimizin yabancılar elinde olması, memleketimizin servetinden geriye kadar yararlanmamızı önler. Fakat bütün bunlar söylenildiği kadar basit ve kolay olmayan şeylerdir. Bunda başarılı olabilmek için gerçekten memleketin ve milletin ihtiyacına uygun ana program üzerinde bütün milletin birlikte ve denk olarak çalışması gerekir. Yüce heyetiniz bu ilkelerin en kıymetlilerini inşallah bulup ortaya koyacaksınız. Arkadaşlar, bence yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün ilkeleri, bütün programları iktisat programından çıkmalıdır. Çünkü demin dediğim gibi her şey bunun içinde yerleşmiştir. Bundan dolayı evlatlarımızı O şekilde eğitmeli ve terbiye etmeliyiz. Onlara o şekilde bilgi, anlayış vermeliyiz ki ticaret, ziraat ve sanat dünyasında ve bütün bunların faaliyet alanlarında verimli olsunlar. Etkili olsunlar, çalışır olsunlar, ameli bir organ olsunlar. Bundan dolayı eğitim programımız gerek ilköğretimde, gerek ortaöğretimde verilecek bütün şeyler bu bakış açısına göre olmalıdır. Eğitim programlarımız gibi devlet şubeleri için düşünülecek programlar bile iktisat programına dayanmaktan kendini kurtaramazlar. İlkeli bir program uygulamak ve bu program üzerinde bütün milleti denk olarak çalıştırmak lazımdır. Bizim halkımızı yararları birbirinden ayrılır sınıflar haline değil, tersine varlıkları ve çalışma sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerin çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi birbirinin karşıtı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Bugün var olan fabrikalarımızda ve daha çok olmasını umduğumuz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Rahat ve mutlu olarak çalışmalıdırlar. Ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır. Ve hayatın gerçek lezzetini tadabilmelidir ki çalışmak için kudret ve kuvvet bulabilsinler. Bundan dolayı programdan söz edildiği zaman adeta denebilir ki bütün halk için bir emek misakı millisidir. Ve böyle bir emek misakı millisi mahiyetinde olan program etrafında toplanmaktan meydana gelecek olan siyasi şekli ise sıradan bir parti yapısında düşünülmemek gerekir. Ve barıştan sonra meydana gelebilecek olan böyle bir siyasi şeklin şimdiye kadar olduğu gibi milletin kararlılığı ve imanı ile ve birlik ve dayanışmasının birbirine yardımcı olması ile başarılı olacağı hakkında inancım kuvvetlidir ve tamdır. Efendiler, yüce heyetinizin bugün toplamış olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir, çok tarihidir. Nasıl bir Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak konusunda Misak-ı Milli'nin ve anayasanın ilk temel taşlarını hazırlamak konusunda etkili olmuş, girişimci olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, milli tarihimizde ve milli hayatımızda en kıymetli ve yüksek hatıraya kazanmış ise kongreniz millet ve memleketin hayat ve gerçek kurtuluşunu sağlamaya araç olacak kuralların temel taşlarını ve ilkelerini hazırlayıp ortaya koymak şekliyle tarihte en büyük adı ve çok kıymetli bir hatırayı kazanacaktır. Bu kadar kıymetli ve tarihi kongrenizi açmak şerefini bana verdiğinizden dolayı özellikle teşekkürlerimi sunarım. Ve böyle bir kongreyi düzenleyen sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrik etmeye değer görürüm ve tebrik ederim. Kongre açılmıştır efendim. Gördüğünüz gibi İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasını yaparken Mustafa Kemal Atatürk, ebedi ve ezeli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk aslında kongreden çıkmasını istediği bazı temel konuları, temel ilkeleri de belirtmiş. Ne diyor? Bir emek misak-ı millisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve alınacak kararların buna bağlı olması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda belirli bir grubun ki bu grup çiftçi olabilir, sanatkar olabilir, çalışan olabilir yahut sanayici olabilir. Diğeri üstünde bir hakimiyet kurmasının önüne geçilmesini istiyor. Çalışanların özellikle orası çok önemli. Bakın ne diyor? Bugün var olan fabrikalarımızda ve daha çok olmasını umduğumuz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Rahat ve mutlu olarak çalışmalıdır. Yani çalışanların ezilmemesi gerektiğini, haklarını yeterince ve gereğince almaları gerektiğini, onların mutlu ve rahat olmaları gerektiğini söylüyor. Bütün saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır diyor. Yani zengin fakir ayrımının mümkün olduğu kadar az olması gerektiğinden bahsediyor. Hatta olmaması gerektiğini söylüyor ki pratikte bu tabii olamıyor ama aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın gerçek lezzetini tadabilmelidir diyor. Yani sadece çalışmak değil, çalışanların aynı zamanda hayatı da güzel bir şekilde yaşamaları gerektiğini dikkati çekiyor. Herkesin, her iş kolunun ya da şöyle söyleyelim, üretenden tüketene tüm çemberin tüm halkalarının birbirine bağlı ve birbirine ihtiyacı olduğunu hissederek, bilerek hareket edilmesi gerektiğini, kimsenin kimseye üstün olmadığını, herkesin tek bir ideal uğruna bağımsız, hatta tam bağımsız bir ülke olmak için çalıştığını hissederek, bilerek hareket etmesini ve kendi içinde bulunduğu sınıfın diğer sınıflardan üstün olduğunu düşünmemesi gerektiğini Mustafa Kemal Atatürk, ebedi ve ezeli önderimiz söylüyor. Çıkacak olan kararların da bu şekilde çıkması gerektiğini beyan ediyor. Bunu yaparken de kullanılacak yol ve yöntemler de tabii o zaman şimdiki gibi çok fazla olmadığı için nüfus. Neden? Çünkü insanlar hayatlarını kaybediyorlardı savaşlarda. Tıbbi, daha doğrusu fenni aletlere gereken önemin verilmesi gerektiğini, yani makineleşmenin önemli olduğunu, bunun da öncelikle tarımda olması gerektiğini, tarımda makineleşmenin gerekli olduğunu, önemli olduğunu, buna özel bir önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Bilimden, fenden uzak kalmadan bunlar kullanılarak adımlar atılması gerektiğini, bir plan ortaya konması gerektiğini belirtiyor. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayın yapar. Yayınlarımıza destek olmak istiyorsanız patreon.com üzerindeki Ata Radyo 1923 hesabına sizleri bekliyoruz. Twitter üzerinden de Ata Radyo 1923 hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.